Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Erkam Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütvarsan abimiz yine bizlerle birlikte. Genç zamanında gençliğin sesi olmaya, gençliğin dertlerine belki çare bulmaya, belki de çözüm yolları aramaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk Salih'cim. Ben de tüm dinleyicilerimize hayırlı programlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Genç dergisi önümüzde, şu an masamızda duruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Malum 149. sayısı Şubat ayında çıkmış oldu. Önümüzdeki ayda 150. sayı çıkacak.
Hay maşallah.
150 sayı. Tabii ben bu 150 sayının belki işte 80 sayısına falan aslında tanıklık edebilmiş oldum. Siz en başından beri yolculuğun hikayesi.
Tanıklık demeyelim de Salih bana. Şahitlik diyelim. Şahitlik için çok güzel bir Kur'an'ı kavramdır. Şahit, Cenab-ı Hak kendisi için de şahit kavramını kullanıyor. Sonra Hazreti Peygamber'in de şahitlik için geldiğini söylüyor. Bizler de şahit olarak geldik yeryüzüne. Şehit kelimesi de aslında şüheda, yani şahitler. Aslında şehit, şahitliği zirvede yaşayan insan demek. Yani şehitlik aslında bir tür, hani Allah için canını vermek, şahitliğin zirvesidir. Dolayısıyla şahitlik çatı kavramdır, üst kavramdır. Şehitlik onun bir altı gibi düşünülebilir. Yani şehit böyle tam anlamıyla, her boyutuyla, zerrelerine kadar şahitliği zirvede yaşadığı için şehit adını almıştır. Dolayısıyla biz kendi kelimelerimizden vazgeçmeyelim. Şahitliğimizi, sen 80 sayıya şahit olduysan, genç de sana şahit olmuştur 80 sayı boyunca. Bu güzel bir karşılıklı yolculuk, yani Allah ayırmasın.
Eyvallah. Tabii 80 sayı önceki Salih ile şimdiki Salih arasında ciddi fark oluyor bu dediğinizden yola çıkarak. O da nasıl? Hem görgü anlamında, hem birikim anlamında, hem de belki de ya o zamanlar ben böyle mi düşünüyormuşum dediğim oldu benim mesela bazı eski yazıları görüp. Sizde belki daha azdır ama o eşik abi, değil mi? Yani birinci sayıdaki Lütfü Arslan'la şimdi, yani 150. sayıdaki Lütfü Arslan acaba
olmaz mı canım ama yani?
Daha
sürekli seyir halindeyiz. Sürekli Allah ayırmasın. Zaten insan ya terakki halindedir ya da tedenni halindedir. Yani biz bir ara gençte şöyle bir şey yazmıştık. Seyir haline park ettik diye. Yani sürekli inşallah Cenab-ı Hak böyle bir sözümüzle, yazımızla, gelen bir takım geri dönüşümlerle, yani şimdi mektep diyoruz mesela genç dergisi için.
Evet.
Ama okuyucu bazen talebe değil, bizatihi hoca oluyor yani. Ya bunu böyle yazmamanız gerekiyordu diyor. Siz kaleminizi o zaman düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da bir diyelim yanlış anlaşılıyor. Ha ben demek ki bunu böyle ifade etmemem gerekiyordu diyorsunuz. Dolayısıyla hep böyle bir aslında herkesin birbirini bir şekilde, hani iki elin birbirini yuması gibi, yıkaması gibi, birbirini aslında geliştiren bir süreç bu dergi okuyucu, yazar okuyucu buluşmaları, görüşmeleri.
Eyvallah, eyvallah abi. Genç dergisi de zaten o anlamda sadece bir dergi değil, bir hareket gibi aslında gençlerle, insanlarla, tüm dünyayla buluşmaya gayret etmiş oldu. Bunu projelerden, uluslararası projelerden, genç gönüllerden hep görmüş olduk. Son iki ayda da Lütfü abi, geçtiğimiz ay Haddinizi Bilin başlıklı bir kapağımız
vardı.
Herkes haddini bilsin. Onu bile aslında biraz değiştirdim yani zihnimde. Çünkü öyle kafama yer etmiş. Bu ayda artık çekilmez oldunuz diyor Genç Dergi.
Diyorlar protest ki, kapakları
evet,
iki hafta.
Yani böyle çok protesti böyle sanki bize kızıyor musunuz diye bazı okuyucularımız sordu. Bizim Alaaddin Serhan Yaman kulakları çınlasın. Ya abi dedi, yani Lütfü abinin dedi acaba nasıl bir modu var bu aralar? Biraz gergin mi falan dedi. Yok dedim ya. Ya dedi kapaklar biraz sert dedi yani falan. Ya dedim ama şey sert. Mevzu sert bir mevzu. Yani ciddi bir mevzu yani. Had mevzusu ve artık çekilmez oldunuz derken işte televizyonda, internette üretilen o sinemada, dizilerde üretilen muhtevanın artık çekilmez durumu. TikToklar işte YouTube'da ya da bazı uygulamalar. Ya bu ciddi ve sert bir konu, biz hafif bile söylemişiz aslında.
Evet, evet. Yani o kadar pespaye, sığ, bayağı içerikler üretiliyor ki. Orada tabii bir şey de var, bir kelime oyunu da var. Çekilmez olmak, yani insan hakikaten bir estetik olanı çeker değil mi? Ya da bir muhteva vardır, içerik, ya bunu muhakkak şey yapmamız lazım dersiniz yani. Yani işin bir kere herhangi bir unutulmaz anın, sahnenin ya da efendim görüntünün böyle işte bu tür kayıtlarla muhafaza altına alınmasına ilişkin psikolojiyi de irdelemek lazım Salih'ciğim. Yani şimdi bir dakika bunu çekelim. Bunun filmi çekilmeli. Bu muhakkak efendim videoya alınmalı.
Evet.
Ya şimdi anı yaşamak varken, anı bizatihi tecrübe etmek varken, bunu böyle birlerle sıfırlarla ifade edilecek dijital bir takım hafızalara biz niye hapsediyoruz? Dönüp dönüp tekrar O anı niye yaşama ihtiyacı hissediyoruz? Halbuki belki vaat edilen veya önümüzdeki zamanlar bu yaşadığımızdan çok daha belki kazançlı, çok daha belki müsbir olacak, bilemiyorsunuz.
Evet.
Bu noktada kayda alma, videoya çekme, bir şekilde o ölüm, o anı tırnak içerisinde ölümsüzleştirmeye ilişkin ruh halinin birazcık irdelenmesi lazım. Bu çok sağlıklı gelmiyor bana doğrusu. Hadi bunu bir yere kaydettik, bir şekilde kayıt altına almak istiyoruz. O kadar güzel bir an yaşıyoruz ki. O anı tecrübe etmekten bir kere sarfı nazar ediyoruz. Yani çünkü dikkat dağılıyor. Siz onu bir şekilde kayıt altına alacağınız için. Bir dakika bir dakika diyorsun. Ondan sonra veya bir şekilde bunu paylaşmak ihtiyacı da hissedenler ikinci anı, üçüncü anı da ıskalıyorlar. Paylaşalım diye. Sonra kim likelamış acaba? Kim bunu görüyor diye. Tekrar bir üçüncü anı da ıskalama söz konusu. Hasılı kelam kayıt altına almanın böyle bir farklı açılımları var. Ama daha bizim belki dikkat çekmemiz gereken boyut şu. Gerçekten o an ıskalanmaması gereken, muhakkak kayıt altına alınması gereken, dönüp dönüp tekrar izlenmesi gereken bir içerik midir? Bunun böyle olmadığını biz sosyal medya mecralarında paylaşılan içeriklerin pespayeliğinden anlıyoruz zaten. O kadar bayağı, o kadar insan, yani hakikaten bazı videolar var Salih'cim, siz de görmüşsünüz, altına yorumlar. Ya ben ne seyrettim şimdi? Ben ne yaptım şimdi?
Hakikaten.
Ne oldu bana şimdi? Niye böyle?
Vaktim israf oldu diyor. 3 dakikamı mahvettiniz diyor.
Şimdi bunu 3 dakikasını mahvetmiş ya o arkadaş. Evet. Bir de buna yorum yazmak da bir 2 dakikasını daha mahvediyor.
Evet.
Hasılı kelam bir mahv, hani mahvetme burcunda gezip dolaşıp duruyoruz. Şimdi o açıdan yani bir kere hakikaten çekilecek bir kıvamda olmak lazım. Yani seni birileri zaten sürekli çekiyor. Hep biz çekilecek bir kıvamda yaşamamız lazım zaten. Yani sürekli kayıt altındayız zaten. Hep böyle o kayıt altında olduğumuza dair bir kıvamla yaşamak durumundayız. Bir de eğer insanlar bizi bir takım böyle sanal mecralarda paylaşmak ya da oralarda muhafaza etmek üzere kayıt altına alıyorlarsa veya biz bu tür bir çabanın içerisine girdiysek, işte oradaki muhtevanın hakikaten çekilecek bir muhteva olmasına dikkat etmemiz lazım.
Evet.
Orada çok pespaye, çok efendim sıra dışı görüntüler ya da içerikler mevzu bahis olduğu için dedik ki ya kardeşim çekmeyin artık ya. Artık çekilmez oldunuz. Yani lütfen çekmeyin artık diye bir başlık atmış olduk.
Çok da güzel oldu abi. Yani kapaktaki Semih Taner abimize de buradan teşekkür etmiş olalım. Kapaktaki görsel de çok böyle farklı anlamlar içeriyor aslında. Yani normalde bu göz simgesi biliyorsunuz çok da tartışılır yani.
Evet.
Farklı şeylerle, camialarla, anlayışlarla bağdaştıranlar da olur. Ama aslında oraya da bir mesaj veriyor gibi ben hissettim. O açıdan çok da beğenmiş oldum. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum Lütfü abi. Yıllarca özellikle İslami camianın sinemada, dizilerde, televizyon ortamında olmadığına dair ve nitelikli içerikler yapamadığına dair böyle kaygılar, işte eleştiriler oluyordu. Son yıllarda buna dair bazı ataklar var. Yani TRT'nin dizilerinde özellikle bunu görmeye başladık. Daha böyle tarihe dayalı, özellikle hem pozitif mesaj verici hem de geçmişimiz, ecdadımız güzel anlatıcı şeyler yapılıyor. Fakat yine de bazen özellikle sinemada ben birkaç film var, şu an ismini vermem reklam yapmamak için. Beklentimizin büyük olduğu, mesela 15 Temmuz'u anlatan bir film yapılmıştı bir ara. Biz gittik ona heyecanla, ya dedik gidelim falan. Ya şok olduk yani. Çok kötü. Yani oyunculuklar kötü, efektler kötü. Yani sanki böyle 15-20 milyar harcanıp yapılmış bir film gibi geldi. Dedik ki ya bu kadar önemli bir
milyar bu sektör için az değil mi?
Abi hiçbir şey yani. Normalde en kötü Hollywood filmi şu an 100 milyon dolarlarla falan çekiliyor.
Şimdi orada şöyle bir şey var Salih'cim bak. Hakikaten bu işin bir sektörü oluşmuş durumda. Şimdi siz gidip de herhangi bir alet satın alacaksınız. Ya bunun çakması şöyledir. Bunun en üst markası böyledir. Arada da şöyle bir şey vardır. Çakması 3 gün idare eder. Aradaki 5 gün idare eder. İşte şunu da bu kadar kullanırsın en iyisini şeklinde bir standart oluşmuş durumda değil mi? Dolayısıyla film ya da bu tür sinema sektörü için de aynı şey söz konusu. Yani birinci sınıf oyunculuk yapanlar var. İkinci sınıf oyunculuk yapanlar var. Burada zannediyorum soru şu. Herhangi bir prodüksiyon ya da
yapımcı
için. Bütçen ne kadar birader? Reklamcılıkla öyle değil midir zaten?
Evet.
Ne kadar bütçen var? Ona göre ben senin bu şeyini tanıtırım. Ürününü veya hizmetini diye. Dolayısıyla buradaki şeyin bir kere böyle bir para endeksi, para eksenli olduğunu görmek lazım. Sektörün dinamiği o. İkincisi, bizim gözlerimiz, zihinlerimiz bu Hollywood standardında olduğu için.
Evet, evet, evet.
Biz böyle bizden çıkan ürünleri böyle çok şey değerlendiriyoruz.
Ya bu ne ya kardeşim?
Bu ne ki?
Yapmacık. Basit diyoruz. Evet.
Yani evet. Çünkü hakikaten şeyimizi yükselttiler yani.
Çıtamızı.
Böyle çıtamızı yükselttiler. O noktada da bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Hı. Doğrusu ben o noktada bir şey söylemiyorum ama maalesef sektör için söylüyorum. Hollywood'da yarışmak zorundasın.
Evet.
Ki bu Türk dizilerinin son dönemde birçok özellikle gönül coğrafyamızda veya işte Latin Amerika gibi yerlerde böyle bir makes bulması, talep görmesi, ihraç edilmesi bizim de aslında o standardı kısmen yakaladığımızı gösteriyor. Çünkü dünya çapında böyle bir algı var. O küresel algıyı da büyük ölçüde Hollywood yönlendiriyor.
Evet.
Hindistan'da var bir Bollywood var. Bollywood. Onu mesela o Asya piyasasını onlar daha çok efendim yönlendiriyorlar. Afrika'da bir Nijerya sineması var. Nollywood. Onlar mesela o işi daha çok yönlendiriyorlar.
Bir İran sineması var.
Bir İran sineması evet. var. Evet.
Daha böyle
daha
kült.
Böyle kült dediğimiz şey aslında onlar bir kendi bizim malum şerif
bize göre kült de aslında. Yani
şerife uygun aslında
evet, evet.
muhteva üretmeye çalışıyorlar ama o da çok tabii zor. Bu işin bir hani ontolojik bir takım şeyleri de var. Problematik alanları da var. Nasıl mesela? Ya bizde efendim niye resim gelişmemiş? Gelişmez kardeşim. Caiz değil çünkü yani. Bu açık ve net yani. Bizde figür bellidir. Yani camilerdeki şeylere baktığınız zaman. Dolayısıyla buraya girmemiş bizimkiler. Niye? Çünkü böyle bir yasak var abi. Tasvir yasağı var. Tasvir yasağı olunca o zaman ne oluyor? Siz geliştirdiğiniz form mesela resim sanatıyla niye bizden iyi ressam çıkmıyor? Çıkmaz kardeşim. Caiz değil yani. Geçenlerde bir sınıfta şey yapıyor arkadaşlar. Yatırım projeleri konuşuyoruz. Orada iş fikri önemli yatırım projelerinde.
Evet.
Yani herkes kafe açabilir. Herkes yeni bir efendim ürün piyasaya sürebilir ama iş fikrinin yani daha önce yapılmamış, denenmemiş, denense de farklı bir boyutuyla tekrar öne kurulduğu bir proje lazım. Birisi çok güzel bir proje getirmiş. İç kullanılan bir süt türü. Eşek sütü. Anlattılar böyle uf hem de çok da şeymiş ha böyle kansere de faydası varmış şöyleymiş böyleymiş falan filan. Şimdi dinledim hoca olarak dinliyorum tabii. Biz bunu işte şöyle bir yatırım planıyla şöyle bir efendim süre içerisinde geri dönüşümün olacağını düşünüyoruz. Bu yaygınlaşırsa şöyle olur böyle olur falan filan. Sonra tartışmayı açalım dedim sınıfta. Herkes bir şey söyledi. Ben dedim en son. Bunu dedim niye bu zamana kadar yapılmadığını düşünüyorsunuz dedim. Yani eşek sütü. Hani çünkü tarihini anlattılar. Eskiden beri bilinen bir. Bilmiyoruz hocam falan filan. Peki bunun haram olduğunu biliyor musunuz? Aha bilmiyorduk dediler. Şimdi haramsa bir şey.
Evet.
Türkiye gibi bir ülkede
evet.
inkişaf karşılık etmez bulmak. Kardeşim. Karşılık bulmaz yani. İşte bu da bunun gibi yani. Filmle ilgili ya da sinema sektörüyle ilgili. Siz bir yere kadar gelişebilirsiniz. Orada aslında varoluşsal duruşla ilgili bir aslında iddianız varsa sizin kendi esas insanları çağırmak durumunda olduğunuz alanların ne olduğunu da bilirsiniz. Biz mesela daha çok gözden daha ziyade kulağa hitap eden bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz sohbetle aslında.
Evet, sözlü medeniyet.
Evet sözlü dediğimiz. Medeniyet. Evet. Dolayısıyla görsel medeniyetin çocukları orada çok iyi işler yapıyorlar diye onlarla yarışmaya bir noktaya kadar belki ihtiyaç olabilir ama yani o da ne için? Yeni nesiller hep böyle yetişiyorlar çünkü.
Evet.
Batı'da mesela kuşak ayrımları vardır. İşte bebek patlaması diye bir şey söylerler. Hı-hı. Akabinde X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. 1990'lara kadar hiçbirini almayabilirsin. Bu Amerikan tarzı, Amerikan kültürünün sınıflandırması diyebilirsin. Ama 90'dan sonra
mecbursun almaya.
Hepsini almak durumundasın.
Evet.
Yani şöyle 90'dan sonraki milenyum kuşağı ya da şimdi iyi nesli diyorlar. İyi nesli.
Ha Z'den sonra iyi nesli mi oldu
tabii,
abi?
Tabii iyi nesli oldu. 94 sonrası doğumlular.
Ha.
Böyle bir kitap da var iyi nesli diye. Artık internet evet. nesli yani.
Şöyle abi X, Y, Z iyi gibi mi oldu o zaman? Tam anlamadım ben. Çünkü normalde 2000 sonrasında Z
diyenler de o çok farklı kuşak şeyler. Ha, ne tamam. diyen var.
Farklılaşıyor
diyen
o zaman.
K kuşakları diyenler var. Ya bu bence en güzel tasnif bu. 94'ten sonra bütün küresel tasnifler uyabilir buna. Kültür artık tek tipleşmiş internet üzerinden sadece o içerikle beslenen bir nesil geldi. 94 doğumlular. Onların artık biz internet nesli olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi internet nesli olunca sözlü kültürden konuşuyorduk ya. Hı hı. Sözlü kültürün ürünüyüz biz demek artık bundan sonra şey değil. Evet. Hepimiz aynı kültürün ürünleriyiz. Hı. Sözlü, görsel, yani mümkün olduğu kadar bütün mecraları birleştiren internet o zaten.
Evet, evet.
Söz, evet. Efendim izlemek, ondan sonra dokunmak, her şeyin böyle evet. birleştirildiği, yakınsama diyor evet. ona. Yani bütün medya formlarının yakınsadığı bir yeni medya rejimine geçildi. Evet. Orada da işte söz söylemenin artık sadece kulaktan olmadığı, daha farklı formların bulunması gerektiği bir efendim zamandayız yani.
Evet. Bizim az önce bahsetmiştik Alaaddin Saray Yaman'dan. O da 94 doğumlu. Avukat kendisi biliyorsunuz abi. Çok ilginçtir. Alaaddin'le böyle konuşurken böyle aklına yatmayan bir şey oluyor mesela. Bir kelime kavram söylüyoruz. Bu böyle değil diyor. Hemen araştırıyor böyle. Bir şey konuşuyoruz. Hemen Google'a giriyor. Biz hatta Alaaddin'le böyle şey Google'luyorsun diye takılırız yani böyle. Her şeyi oraya yazıyorsun diye. Hakikaten öyle. Her şeyi oradan bir görme ihtiyacı hissediyoruz yani. Evet. Oradan bir tanımına bakalım. Acaba internet ne diyor diye ve oraya doğru olarak kabul ediyoruz. Abi Genç Dergisi'nin böyle ard arda gelen işte artık herkes haddini bilsin ve artık çekilmez olduğunuz kapaklarından şöyle bir şimdi siz konuşunca şöyle bir anlam çıkardım kendime göre. Dedim ki herkes haddini bilsin, haddi kadar iş yapsın aynı zamanda. Yani artık çekilmez olduğunuzu da bir had olarak algılayalım ve ya mesela sinemada atıyorum bir film çekildi işte delilerle alakalı bizim Osmanlı'da çok meşhur olan. Ya çekilmese belki daha iyiydi yani dedim ben kendime göre. Çünkü bahsettiğiniz gibi mesela Hollywood bir sinema yapıyor. Süper kahramanlar diye bize yutturulan tipler. Müthiş efektler, müthiş görsel malzemeler. Öyle bir şeyle bizi büyülüyor ki sonra biz oradan çıkıp o filme gidiyoruz. Bakıyoruz bir savaş sahnesi var.
Sönük geliyor değil mi?
Ama böyle şey lütfen abi sanki torpil patlatıyorlar yani böyle. Samanlığın altına torpil koymuşlar gibi.
Öyle zaten.
Ama
teknik olarak öyle zaten.
Yok, ama belli de oluyor yani lütfen abi. Hani belli olmasın bari.
Evet. Şimdi orada bir haddinizi, herkes haddini bilsin derken... Had aslında sınır demek. Bir kapasitemiz var, vüsat yani. Bir genişliğimiz var. Sonuçta eldeki imkan mı adımız Hıdır değil ama elimizden gelen budur diyor aslında herkes. Sözüyle, görüntüsüyle, ortaya koyduğu muhtevayla. En iyisini yapmaya çalışacağız canım. Yani o ihsan boyutundan hiç vazgeçmeyeceğiz. Bu işle ilgili hani sinema boyutuna girip de ben bu noktada böyle bir derdim var. Bir çaba ile insanlara ulaşmak istiyorum. Çünkü buradan besleniyorlar. Şeklindeki bir tespitle yola çıkana da Allah yardımcı olur. Onun İnşallah. Da çalışmaları da zamanla bir kalite seviyesi tutturur. Ama bu işler teksifle alakalı. Bir, uzmanlaşmakla alakalı. İki, Salih'ciğim. Bir de zaman geçecek üstünden. Üçüncü konu da bu. Yani zaman geçecek üzerinden. Zaman geçmesi senin deneme yanılma yoluyla öğrenmeni ve o işte ustalaşmanı ifade ediyor aslında. Evet. Dolayısıyla adamlar ta 100 yıl önce başlamışlar. Siz o noktada 1600'lü yıllar, 1640'ta Harvard vardı yani, Harvard Üniversitesi.
Evet.
Yani 500 yıldır var olan bir üniversitenin ortaya koyduğu bir efendim insan kaynağı ile senin böyle yeni yeni kurulmuş üniversitelerinin koyduğu insan kaynağı arasında muhakkak
ciddi
fark olacaktır yani.
Evet. Sizin abi son iki sayıdır bir yeni bir seriniz var, Burhan ile Genç. Geçtiğimiz ay başlamıştı. Bu ayda devam ediyor. Töhmet celbedecek halden sakın. Hakim ile Genç'ten olan farkı nedir abi? Bu serinin. Bir de çünkü Hakim ile Genç vardı. Kitaplaştı malum sonrasında.
Evet. Hakim hikmetle alakalı bir konu. Hikmet boyutunun biraz daha derin, daha böyle efendim gönül ve hani ledünni ilim dediğimiz işte o Kehf suresinde geçen kendisine katımızdan ilim verdiğimiz kulumuz diye ifade edilen daha böyle esrarengiz diyeyim. Muhtevası olduğunu düşünüyorum ben. Hikmet aslında şeylerin künhüne varmaktır. Eşyanın künhüne varmaktır. Yani neyin, niye, nerede, nasıl ve ne zaman olduğuna dair bir algıdır, idraktır, anlayıştır. O hikmeti Allah dilediğine verir. Verdiği de kendisine büyük fazl ihsan edilmiş insandır. Burhan biraz daha hani onun o hikmet ezoterikse Burhan daha rasyonel bir kavram. İyiyi kötüden ayırma, tefrik etme şeyi. Hassası yani kabiliyeti.
Burhan sahibi olmak.
Burhan sahibi evet. olmak. Burhan'ı İslam düşünürleri ya da felsefeyle uğraşanlar çok kullanmışlar. Burhan çok önemli bir kavram İslam literatüründe. Kur'an'daki en böyle dikkat çekici kullanımı ise Yusuf suresinde geçiyor. Eğer diyor Rabbinin Burhan'ını görmemiş olsaydı ve lakat hemmet bihi ve hemme biha. O ona meyletmişti, o da ona meyletmişti. Yani Yusuf'la Züleyha arasında geçen, evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha arasında geçen o hadisede birbirlerine meyillerinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Eğer diyor Rabbinin Burhan'ını görmemiş olsaydı. Şimdi Burhan'ı biz Orada nasıl anlamalıyız? Rabbinin burhanı burada farklı bir mana mıdır? Onu burhanı tefsirle çok farklı şekilde izah ediyorlar. Bu yazı birazcık burhandan yola çıkarak daha böyle aklın, aklı maaş değil ama bak, aklı maat. Yani ne yiyeceğiz bugün, ne içeceğiz? Ne olacak benim bu kariyerim, ne olacak bu çıkarlarım falan diyen akıl değil yani. Öteye ne olacak bizim akıbetimiz diyen akıl yani. O akılla ortaya çıkan iyiyi kötüden ayırma şeyine, yeteneğine biz burhan diyoruz. Şimdi bu yazıda özellikle burhan kavramına tabii kendimce bir izahat getirmeye çalışıyorum. Şeyin kahramanı genç, dizinin, serinin kahramanı genç. Burhan diye gidip geldi bir abisi var.
Evet.
Diyor ki Rabbinin burhanı nedir diyor Burhan'a. Genç soruyor. O da böyle bir espriyle karışık kahvaltı yaptın mı diye soruyor. Önce cevaplamıyor. Genç bozuluyor falan derken bir simit çıkartıyor. Simidin kokusu sıcacık simit. Ondan sonra bak diyor ezine peynirim de var diyor. Ondan sonra böyle bir çay da hazır gel diyor bak diyor.
Abi çok affedersiniz araya girdim ama burada sizin de aslında hani fikir dünyanıza belki de beslenme anlayışınıza, beslenme dünyanıza doğru bir izlenim de çıkarmış oluyoruz
ya
değil mi?
Ya kardeşim her yazı zaten evet. Özneldir, subjektiftir. Yani şimdi bak diyor ki ikisi de kahvaltı yapmayız biz diyorlar evet. Mesela. 12'ye doğru yeriz diyorlar. Şimdi hep bize kahvaltı çok mühimdir dediler. Geçenlerde yapılan bir araştırmaya göre kahvaltının aslında çok da böyle hani ilk başlandığında muhakkak yapılması gereken bir öğün olmadığını bilim adamları söylediler. Yani özellikle tıp makaleleri üzerinde yapılan araştırmalarda böyle bir şey yok yani. Olabilir de olmayabilir de. Peki bu nereden çıkmış kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye. Bir bu şeyler var ya.
Kahvaltıcılar falan mı?
Ha, kahvaltı gevrekçiler. Bir gevrekçilerden bir tanesinin reklamı yani. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Nasıl millet tuttuysa böyle öğün atlama mesela ömrün geçer. Böyle bizde şey vardır yani. Öğünü geçenin ömrü geçermiş. Böyle derler. Halbuki tıp doktorları diyorlar ki sonuçta bir şeker. Evet. İnsülin meselesi. Her hücre ihtiyaç duyuyor. Bulamayınca ne oluyor peki? İlk evvela kendisinin tabiri caizse böyle etraftaki hani şimdi ekmek yok, yemek yok. Ne yaparsın? Dolabı açarsın. Ne varsa değil mi?
Evet.
Ne varsa ya da bakarsın kilerde ne varsa onu yaparsın. Bir gün geçer yine yok bir şey. Yine dışarıdan bir şey gelmedi. Ne yaparsın? Yani ev bir güzel temizlersin değil mi? Hakikaten yani ortada yenecek ne varsa bir şekilde yersin. Hala bir şey yok. Ev hakikaten tam takır olur. Bak tertemiz olur demek lazım. Hücreler de böyle yani. Önce etrafta ilk gördüğüne saldırıyor. Sonra yağ yakmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir ha bu tabii buradan herhangi bir tıbbi tavsiyede de bulunmuyoruz herhangi bir şey. Ben sadece kendi algım anlayışımı anlatıyorum.
Eyvallah.
O Fırat hocamızın işi. Öğün geçmek geçmemek meselesiyle ilgili biz şey söylemiyoruz. Ama dediğim gibi özler olunca Burhan da kahvaltı yapmıyormuş. Genç de kahvaltı yapmıyormuş. 12'de o simidi açıyor. Sonra ezine peynirim de var bak ne güzel diyor. Simit çay da var diyor. Oh ne güzel. Tam o anda diyor ki bak şimdi diyor. Bağırsaklar başladı çalışmaya diyor. Bağırsak da Salih'cim yine tıpçılardan öğreniyoruz. Beyin kadar komplike ve muhteşem bir mekanizma varmış. Bir de vücudumuzda o kadar muhteşem bir mikrobiyonik bir organizma var ki mikroplar var yani. Ama bunların kısmı azamı faydalı mikroplar ve mesela böyle bir şeyi sen dedin ki ya şimdi vakit geldi yemek vakti ya da bir koku geldi birazdan yemeğe gideceksin ya da dedi ki arkadaş ya Salih gel de bir şeyler yiyelim veya bunu demene bile gerek yok. Ondan sen hep oturduğunda bir şeyler yediğin bir arkadaşsa eğer.
Evet.
Ondan gelen telefonu gördüğün anda bak birazdan benden buluşmak istiyor. Muhtemelen yine biz ya bir pasta yiyeceğiz ya bir şey. O anda bağırsaklar başlıyor biliyor musun çalışmaya. Muhteşem bir mekanizma var. Şimdi diyor ki Burhan bak diyor vücut diyor başladı şimdi diyor. Hani bu Pavlov'un deneyi gibi yani. Mide asit salgılamaya başladı. Bağırsak hazır gelsin. Zaten bu saatte geliyor sürekli. Ondan sonra her şey hazır. Ben bunu yiyeceğim mi yemeyeceğim mi kardeşim? Meşru ise yersin, değilse geri durursun. İşte abicim, vücudun istemesi mühim değil. Senin isteyip istememen mühim. Bu işte, bunu yani iyiyi kötüden ayırmayı, ona yiyip yememe noktasında karar vermeyi biz Burhan olarak adlandırıyoruz. Burhan orada senin o işe karar verip yapman meselesidir. Yusuf Aleyhisselam tam o kötü fiille ilgili kendisi de meyledecekken, hı hı, Züleyha'nın kendisine yönelik davetini ne yaptı? Maazallah, Allah'tan korkarım, evet, diye kabul reddetti, etme, kabul, evet, etmedi. İşte orada Rabbinin burhanıyla bunu yaptı. Rabbinin burhanı neydi? Nefsinin kendisine kurmuş olduğu tuzağa düşmemesiydi. Aklı meadıyla, yani uzağa gören aklıyla, ferasetiyle, basiretiyle dedi ki aman dedi ben bundan Allah'a sığınırım. Yani 3 dakikalık haz için bir ömrü heba edemem ben. Bir efendim ebedi saadeti ateşe atamam ben dedi. Bunu kendisine söyleyen ve o noktada kendisini engelleyen biz o iradeye, o iradenin aslında temyiz, iyi kötüden ayırma kabiliyetine burhan diyoruz. Bunu sözlükler kesin delil, yani doğruluğu tartışılmayacak doğru şeklinde çeviriyor ama ben bu şekilde anlamaya daha meyyelim doğrusu.
Eyvallah. Burada peki abi yazı dizisinde o ayki dosya konusuyla alakalı. Mesela bu ay artık çekilmez olduğunuz dedi Genç Dergisi. İşte bahsetmiştik. Sinema, dizi, internette üretilen olumsuz muhtevaya dikkat çekiyordu. Bununla alakalı mı gidiyor? Sanki şimdi siz söyleyince biraz zihnimde canlandı dedim. Okurken anlamamıştım şahsen yani. Demek şimdi anladım yani. 3 dakikalık haz için dediniz ya. Mesela yani o yemeği yeme hazı için mi yiyorsun yoksa kendin için mi yiyorsun gibi bir şey söylemiştiniz yani. Bunu da gözetiyor musunuz? Yani aynı zamanda orada bir mesaj vermek istiyor musunuz aynı zamanda?
Yok, onu gözetmiyorum.
Ama sanki yani öyle mesaj da çıkmış yani, ben öyle hissettim.
Şöyle şimdi bir şey, yani sözün de kaderi var. Şimdi bu kapakla ilgili biz bunu illa bu kapağa uygun bir yazı yazalım demiyoruz ama şöyle de bir şey var. Mevsimler gibi abi, mevsimler gibi biz gündem mevsimlerinde yaşıyoruz. Bu 3 günlük olur, 5 günlük olur, aylık olur. Bak ülke olarak belli şeyleri konuşuyoruz değil mi?
Evet.
Gencin de kendine ait, Genç Dergisi'nin daha doğrusu böyle bir gündemi var. O gündem bizim yayın kurulunda konuştuğumuz şeyler. Yani hep beraber muhatap olduğumuz insanlar, aldığımız geri dönüşümler, içinde yaşadığımız toplumun hassasiyetleri, bizim önceliklerimiz, ortaya koyduğumuz bir ajanda, hani gündem olarak söylüyorum. Evet. Bütün bunlar bizim aslında belli konuları, belli önceliklerle hep böyle bir konuşmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla ben böyle illa kendime ait bir gündemle gideceğim diyemezsiniz. Biz bu zamanın çocuğuyuz çünkü.
Evet. Evet. Yani zaten o belki de özgünlüğü, aşkınlığı sizin tabiriniz ortaya çıkarmış oluyor. Yani, bu zamanın çocuğu olup da bunları söylemek.
Evet. Aslında o tam da o işte. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. 1000 sene evvelki hak dostları gelselerdi bugün ne derlerdi? Ne derlerdi yani? Burhan'ı nasıl açıklarlardı mesela?
Ya muhtemelen anlamazlık bile düşünüyorum ben. Kavram olarak özellikle başka bir şekilde tanımlarlardı.
Yani işte orada evet, evet, bazı konuların gündeme getirip bazı konuların niye böyle geri plana tutulduğuna dair en güzel ölçü gösterge hak dostlarının kendileridir. Yaşayan hak dostlarıdır. Onların gündemlerine çok dikkat kesilmek lazım. Çünkü onların bizim önümüze koyduğu gündemler, yani şu bak efendim sonuçta bir bu da var konuşulması gereken. Yahu konuşulması gerekeni, konuşulması gereken zamanda gündemin tam da böyle orta yerine senin zamanın çocuğu olduğunu bu gerçeği unutmadan takdim edebilip bir de bir makes bulabiliyorsa insanların gönlünde, ruhunda, işte onun aslında tam da böyle bir zamanın efendisi olduğunu.
Hmm.
Bak zamanın efendisi. Bu da böyle Hollywood'la yetişen gençlere çok böyle hoşuna gidecek bir şeydir. Zamanın çocuğu var, bir de zamanın babası var. Zamanın çocuğu hangi vakitte neyi yapmak gerekiyorsa onu yapan insan. Zamanın çocuğu. Şu anda ne yapıyoruz abi? Dinliyoruz değil mi? Veya evet, konuşuyoruz. Bu vakitte bunu yapmak gerekiyor. Efendim ben gidip kitap okurdum. Sen onu yapacaksan şunu düşüneceksin. Alternatif maliyet nedir? Salih Yüz Gençleri itfarsan dinlerim. Bir şey alırım. Ama ben çok daha fazlasını alırım. Ne yaparım? Giderim Kur'an-ı Kerim okurum. Amenna. Git onu yap kardeşim. Zamanın gereği işte budur. Yani zamanın çocuğu olmak budur işte. Vakit en hayırlı neyse yapması gereken onu yapıyorsan o vakit senin kurtardığın vakittir. Bu güzel bir şey. Allah zamanın yerine, gereğini yerine getiren ve sürekli bu noktada bir hassasiyetle, bir titizlikle hareket edenleri zamanla onlara zamanın babalığı ya da zamanın efendiliği hilatini giydirir. O ne demektir? Sana bakarlar, ha bu zamanda yapılması gereken buymuş derler. Senin yaptığına bakarlar. Derler ki işte bu zamanda yapılması gereken buymuş derler. Şimdi bu sözde de böyledir. Evet. Her söz her zaman her yerde söylenmez.
Evet.
Hangi sözün nerede söylenmesi gerektiği de bir basiret, firaset, hikmet, burhan işi olduğu kadar nasip işidir de.
Eyvallah. Bu neyi ne zaman yani hangi iş ne zaman yapılması gerekiyorsa o zaman da yapma mevzu gelecekten yani günümüzden mesela geçmişe dönük bakarsak. Mesela bazen eleştiriyoruz ya. Ya böyle niye böyle bir şey yapmışlar mesela? Özellikle Osmanlı padişahları için. Niye böyle bir şey yapmış? İşte Kundak'taki işte kardeş katli meselesi gibi. Yani böyle hep tartıştığımız şeyler de aslında buradan belki bir cevaba kavuşabilir Lütfü abi. Yani, farklı bir bağlam mı?
Sen şimdi tabii örneği nasıl verdin çok bilmiyorum ama örnek biraz rahatsız edici olabilir. Çünkü onu hiçbir zaman için hani evet. Şöyle bir şey vardır. Bazı hükümler vardır Salih'ciğim. Zamanı aşkındır abi. Onları sen hangi zamanda olursa olsun hiç zamanına bakmadan uygulamak durumundasın. Nedir? Canın masumluğu gibi yani.
Hmm.
Yani can masumdur kardeşim. Onu ne için? Efendimiz fetvasını almıştık. Siyasi bir şeydir bu. Olabilir. Tilke ümmetün kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tüsenne amma kânu tamelün diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Yani onlar bir ümmetli geldi geçti. Onların yapa geldikleri, kendi içtihatları, reyleri, yani ya bugün çocuklar o masum işte Kundak'taki çocuklar boğulmalı şeklindeki. Ne için bu? Devlet ebed müddet için. Bir efendim kocaman bir ümmetin selameti için. Çünkü diğer türlü birbirini kıracak bunlar. Şeklindeki mülahazaları onlara Allah kendi zamanlarının şartları içerisinde imtihanlarının da bir tecellisi olarak Allah verecek hükümlerini. Biz neyle mesulüz? Kendi zamanımızda, kendi şartlarımızda üzerimize düşeni yapıp yapmamakla mesulüz. Mesela bunu hakikaten siyaset bahsi çok ilginçtir. Ulema tartışmış. Şimdi düşman geliyor karşıdan.
Evet.
Tamam mı? Öne Müslümanları koymuşlar. Yani tank gibi yani. Düşünsene canlı kalkan. Müslüman esirleri bağlamışlar. Sen de okla veya bir şekilde kendini onlara karşı savunmak için hücum edeceksin. İlk yüzleşeceğin insanlar esir Müslümanlar. Nasıl bir hani vicdana nasıl bir karar verirdin Salih'ciğim? Siyaset çok zor bir iş.
Evet, hakikaten.
Yöneticilik hakikaten çok zor bir iş. Nasıl bir karar verirdin? Efendim bunlar Müslüman masum çocuk. Biz onlar için yani
evet.
Ne yapacağız?
Zor.
Ya yenileceksin.
Evet.
Veyahut da işte onları hatta bunu bırak. Mesela Müslümanlar değildim. Masum çocukları
kullanıyorlar.
Kadınları bağlamışlar evet, mesela evet. İlk safa. O şekilde ne olur?
Evet.
Ya İmam Gazali buna cevaz veriyor. İmam Gazali buna cevaz veriyor. Özellikle Müslümanların yani ümmetin selameti için diyor. Yani hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim. Buna kadar şeydir bir şey bilmiyorum ama birazcık bu tür programlarda söylenen bazı şeylerin böyle çok irdelenmesi mümkün olmuyor. Zaman çünkü kısıtlı oluyor. Tahrik etsin de araştırılsın veya bir şekilde okunsun diye. Şunu da söyleyeyim. Mesela 1/3'ün feda edilmesi meselesi. 2/3'ün selameti için. Bu oranları bile tartışmış ulema biliyor musun? 2/3'ün selameti için 1/3'ün feda edilmesi meselesi. Bunlar
o konular,
derin konular.
Derin konular. Girip çıkmış olduk abi.
Hayat derin zaten.
Evet, evet.
Hayat derin zaten. Ve biz bu ırmağa dalmışız hocam. Bu ırmağın içerisinde biz bir şekilde kurtulmak zorundayız. Diğer türlü boğulmak işten bile değil.
Eyvallah. Abi yine dergimizden devam edelim dilerseniz. Zaten süreyi de aslında bayağı doldurmuş olduk. Biz ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz.
Herkes haddini bilsin.
Herkes haddini bilsin.
Diğer türlü çekilmez oluruz.
Eyvallah. Fatma Günay'dan hocayla bir röportaj var. Bundan biraz bahsetmek isterim Lütfü abi. 21 soru vardı. Gençleri deizme iten 21 soru diye Fatma Günaydın Hoca kendisi Marmara İlahiyat'tan mezun Düzce İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Orada akademik hayatını sürdürüyor. Orada bir araştırması olmuştu ve bu araştırma sonucunda biz de bunu dergimizde işlemiştik hatta. Bayağı Türkiye'nin gündemine oturan bir mesele haline geldi. Özellikle İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrencilerin, İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin deizmle alakalı soruları, Allah var mı ya giden sorular bunlar.
Evet.
Ki mesela burada yazıyor. İmam Hatip Lisesi'nde bir gün öğrencilerimden biri küçük bir kağıda soru yazıp bana verdi. Fatma Hoca anlatıyor. Kağıdı o kadar küçük katlamış ve sıkıştırmıştı ki leblebi gibi minik bir top şeklinde. Açıp baktığımda Allah var mı sorusuyla karşılaştım. Bu öğrencimin velisiyle de toplantılarda karşılaştık. Sakallı, şalvarlı, yüzü nur gibi parlayan yaşlı, zarif bir mümindi. Yani ilginç bir tablo aslında, dikkat çekiyor. Sürenin de sonuna doğru geldik aslında ama siz yine de bu konuyla alakalı konuşalım mı, bir şeyler söyleyelim mi abi? Yoksa zaten dergimiz de var, okusunlar mı diyorsunuz, ne yapalım?
Yok, o konuda evet, hakikaten
önemli bir konu çünkü bu da.
Önemli bir konu, biz ona zaten şöyle bir şey var, son iki sayıdır. Hatta üç sayı oldu mu? Üç sayı da olmuş olabilir. Son üç sayıdır biz bunun, bu hanımefendinin çıkartmış olduğu soruların derdine düştük tabiri evet. caiz. 21 soru muydu o?
21 soru abi.
O 21 sorunun aslında her birisini her bir sayımızda iki sayfa tahsis ederek doçent doktor Soner Duman hocamıza soruyoruz. Ve onun aslında tam da bu zamanın ruhuna uygun bir cevap vermesi noktasında ona dergimizin sayfalarını açıyoruz. Çünkü bunun tam da bu gençlerin kafasını karıştıran bu soruların özellikle cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat ilginçtir mesela mesela orta yaşın üstündeki birçok insana ben bu soruları paylaştığım zaman ya zaten bunlar diyorlar insanlığın problemi. Yani hakikaten de öyle ya. Gençlerin
ama şaşırmıyorlar mı abi yani?
Ya, bu ama bu hep böyle olmuş zaten ya.
Önceden de konuşulmuş, konuşulan, yani.
Tabii canım. Evet. Yani ulema bunları cevaplamış. Ama dil önemli yalnız bak. Deliller belli. Verilecek cevap belli. Fakat dil mühim yani. Gencin anlayabileceği bir frekanstan, kelime haznesinden ve özellikle de algıdan, bir paradigmadan konuşmak lazım. Onu yapmaya gayret ediyoruz biz zaten.
Eyvallah. Çok da güzel oluyor. Yani Soner Hoca'nın verdiği cevaplar kafalardaki sorular diye. Böyle ara başlıklı sorunun ortaya konulması. Kur'an ne diyor? Kur'an'ın yaratılış kusursuz olduğunu ifadesiyle bizim gözlemlerimiz arasında çelişki olabilir mi? Kusursuz olan tüm varlıklar... Tüm varlıkların bazıları mı? Yani tüm varlıklar kusursuz mu yoksa bazıları mı öyle? Böyle aça aça hocamız gerçekten güzel bir şekilde dergide yer veriyor. Bu da güzel bir seri oldu Genç Dergisi'nde. İleride belki farklı bir bağlamda da yayınlanabilir diye ben temenni ediyorum.
İnşallah.
Yani, niyet ediyorum. Dergide çok güzel röportajlarımız da var. Şubat sayısında zaten okuyucularımız, dinleyicilerimiz haberdar bunlardan. Mürşide Haydaroğlu hanımefendiyle bir Genç TV olarak çekimimiz olmuştu. Mürşide teyzemizle. Mehmet Haydaroğlu amcamız zevceleri, kendileri. Evet. Onlarla çok güzel bir çekimimiz oldu.
O tam bir İstanbul hanımefendisi biliyor musunuz?
Hakikaten öyle abi.
Siz gittiniz, muhatap oldunuz. Evet. Anlatsana ya böyle bir... Çok... Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor bak. Sözlerini okursunuz dergiden.
Evet.
Videolarını izlersiniz.
Evet.
Kendi görüntüsünü de görürsünüz. Fakat bir de bak tasavvuf da buradan çıkmış zaten. Bir de hali vardır onun. Yani yanında hissettiğiniz başka bir hal vardır. Allah Resulü'nün evet. de böyle bir hali vardı. O hali bize intikal ettiren ilme tasavvuf diyoruz zaten.
Evet.
Şimdi Mürşide Hanım'la beraber olduğunuz zaman, Mürşide Hanım teyzeyle beraber olduğunuz zaman böyle bir muhtemelen bir hissettiğim bir hal olmuştur. O esas belki senin bize anlatman gereken. Anlatılmaz gerçi bu da.
Yani şöyle, ben en başta şunu hissettim. İnanılmaz bir edep. Yani o edep, evet. edep karşısında siz de otomatikman zaten böyle büzülüyorsunuz abi. Çok haddinden fazla kendinizi şey hissediyorsunuz. Yani ben ne yaptım da bu insanların teveccühünü hak ettim moduna geliyorsunuz. Çünkü 80 yaşlarında bir teyze ve amcamızın bize karşı göstermiş olduğu hürmet, hizmet etme anlayışı. Çay demliyorlar, hiç bir dakika oturmuyorlar. Lahmacun ikram etmeye çalışıyorlar, ilgileniyorlar, arkamız yastık veriyorlar, ayağımıza terlik veriyorlar. Yani o görüntüde bizim arkadaşlarımız Emin Kılıçtaş, Gökhan Öze var ve ben Deniz gitmiştik çekim yapmaya. Onlar da çok şaşırdılar böyle. Biz evet. bayağı etkilendik. Çekimler yaparken de artık şeye döndük. Normalde biz hani o medyanın da biraz bir parçası biliyorsunuz abi. Çaktırmadan fotoğraf çekersin. Çaktırmadan böyle video çekersin. Biz onu da artık biraz şey yapmaya başladık. Ya dedik teyzelerimizi, amcamızı çok da rahatsız etmeyelim demeye başladık. O yüzden onların rızası dahilinde aslında birazcık görüntü aldık. Ona rağmen yine hamdolsun güzel bir teveccüh de oldu. İnşallah yakın zamanda zaten Mürşide teyze ziyaret edeceğiz. Kendisiyle görüşüyoruz. Çok da selam söylüyor bizlere. Geçtiğimiz günlerde konuştuk yine telefonla. Çok selam söyledi. Çok memnun olduğunu, hem dergiye de ulaşmış, dergideki röportajı da görmüş. Çok memnun olduğunu. Hatta şöyle bir ifade kullandı abi. Ya oğlum ben dedi bu kadar güzel şeyler söylemiş miydim? Farkında değilim dedi. Efendim dedim, yani siz daha fazlasını da söylediniz de biz hepsini yayınlamadık dedim yani.
Evet.
Çünkü bazı yerler de var mesela. hakikaten kendisinin emekli bir tarih öğretmeni olması dolayısıyla böyle gündemde aslında sarsabilecek ifadeler. Biz yine de birazcık orada şey yaptık yani. Mürşide teyzenin, çünkü dışarıdan bakıldığında böyle bir teyze gibi görüyorsunuz ama aslında entelektüel birikimi çok fazla abi. Yani birçok şeye şahit olmuş, darbe dönemlerini görmüş, İstanbul'da yetişmiş, işte Ayşe Şasalar'la böyle çok önemli isimlerle arkadaşlık etmiş. Onların hikayeleri, hatıraları, birçok hatırası, hikayesi kendisinde mevcut. Zaten Mehmet Haydaroğlu amcamızı bilenler biliyorlar. Geçmiş dönemlerde televizyon programlarında, radyo programlarında, hani televizyon ekranlarında görünen bir isimdi. Allah şifa versin, kendisinin biraz rahatsızlıkları var şu an. İnşallah yakın zamanda onlar da toparlanırlar. Bu şekilde güzel bir röportaj oldu abi. Dergide onun dışında yine önemli röportajlar var. Ben kısaca bahsedeyim dilerseniz. Savaş Barkçin'de bir röportajımız var. Yusuf Temizcan görüştü. Komploya bakacağımıza kendi işimize bakalım diyor Savaş Barkçin. Onun da Kalbin Aklı ve Osmanlı Aklı diye böyle hani akıl.
Hakikaten güzel, güzel kitaplar.
Akleden, yani. Aklettiren kitapları mı diyelim abi artık hani. Evet. Osmanlı Aklı ve Kalbin Aklı. Ben beğeniyorum ve hani sizin üslubunuzu da aslında bazen Savaş Barkçin, Savaş Hoca'nın şeylerini biraz benzettiğim de oluyor Lütfü abi. Yani çünkü o hem böyle soyut gibi gözüken ama hani aslında biraz düşünmeye ve geleceğe dair özellikle ya ben ne yapabilirim sorusunu sormaya iten bir tarzı var gibi.
Evet. Ya bir insanın hakikaten derdinin olması güzel.
Dertten
bir şey.
Dertten dolayı.
Evet, sağ olasın. Evet. Evet.
Abi çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür
çok
ederiz.
Çok da uzatmayalım. Çok da vakitlerini almayalım dinleyicilerimizin.
Yani dergi tabii tanıtımları hem konuyu açıyor, konuyu açıyor. Hem de tabii tam böyle dergiye eğilsinler, kendilerine ait bir özel okuma yapsınlar diye. Değil mi? Böyle bir merak uyandırmak için aslında böyle bir şey.
Ya şöyle zaten abi, biz hani sayfa sayfa konuşsak burada biraz şey de olabilir. Yani niye program yapıyoruz ki gibi de olabilir yani.
Evet.
Onu oturup bir yerden yaparsın ama burada özellikle sizle açtığımız konular, sizin yazı serinizden, yazı dizinizden bahsettiğimiz konular bence çok daha faydalı olur diye düşünüyorum.
İnşallah.
İnşallah öyle de oluyordur. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz. Artık çekilmez olduk Lütfü abi.
Evet. Biz tabii bu konuları konuşurken Cenab-ı Hakk'a sığınırız çekilmez olmamak noktasında. İsteriz ki hep gönlümüzden çıksın söz. Varsın muhatabın da gönlünü bulsun. Gönlüne erişmeyen sözden, sesten ve her türlü izlentiden, görüntüden Allah'a sığınırız.
Amin. İnşallah bu sığınağımız da bizim için güzel bir liman olur Lütfü abi. Buradan ayrılmayız.
İnşallah. Allah razı olsun.
Çok teşekkür
Hayırlı
ediyoruz.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.